Ayrım 6.
Bazıları halen yaptığı işlerde zorluklar çekiyor olabilir. Bazıları ise daha fazla sorumluluk almak için yeni bilgi ve beceriye ihtiyaç duyar ve bir kısmı da terfi için hazırlanıyor olabilir. 226. Eğitimi öğrencinin hızına uydurun. Bu hız onların sadece zeka düzeyine değil, yaşına da bağlıdır. Öğrenme bir beceridir ve insanlar okul çağını izleyen ilk yıllarda 20 yıl sonrasına kıyasla daha kolay öğrenirler. 227. Eğitici video programları veya kendi kendini yetiştirme kitapları insanların kendilerini geliştirmeleri konusunda yarar sağlarlar ve böylece de onlara ödenen bedelleri kısa zamanda çıkarırlar. Ancak tek başına çalışan kişiler motivasyonlarını kısa zamanda kaybedebilecekleri için bu tür eğitimden yararlanan elemanlarınızla yakın ilişkiyi sürdürmeniz gereklidir. 228. Diğer yöneticilerden sizin ekibinizi eğitmelerini istediğinizde onların sizin elemanınızı kendi çalışmalarının bir parçası olarak kullanmamalarını önlemek için nasıl bir eğitim istediğinizi tam olarak açıklamalısınız. Eğitim grupları. Kimi zaman ekibinizi gruplar halinde eğitmek daha mantıklı olur. 229. Bir grup insan aynı eğitimden geçecekse onları bir araya getirmek daha verimli olur. İnsanlar birlikte öğrenmekten yarar görürler. Grupları en fazla 12 kişiyle sınırlamalısınız. Yöneticiler son yıllarda ekiplerinin kendilerini çalışırken görmemeleri için video kayıtlarından yararlanmaktadırlar. Sizin yetkiniz yoksa amirinize bir video kamera satın alıp eğitim toplantılarınıza yeni bir boyut eklemesi için ikna edin. Video kamera ile çekilen eğitim çalışmalarının tekrar gösterilmesi eğitim açısından çok yararlı olur. Robert Burns 200 yıl önce şöyle yazmıştı. Ah keşke bir güç bize kendimizi başkalarının bizi gördüğü gibi görmeyi ihsan etse. 230. Eğitimi sakin, iyi havalandırılmış ve rahat bir ortamda yapın. Serin hava sıcaktan daha iyidir. Ayrıca sigara içilmesine de izin vermeyin. Oturma gruplarını herkesin görüp duyabileceği biçimde düzenleyin. En ideali U şeklinde bir düzenlemedir. 231. Herkesle konuşun ve hepsinin katılımını sağlayın. Özellikle yakınınızda oturanları göz ardı etmemeye dikkat edin. İnsanların dikkatlerini konu üzerinde tutmak için sorular sorun. Sorularınızı tüm gruba yöneltin. Kendilerine düşünecek zaman tanıyın. Sonra birinden yanıt isteyin. Sorun, bekleyin ve üstüne atlayın. Sokrat'ın tekniği insanların yanıtlarını kendilerinin bulacağı sorular sormaktı ki bu yanıtları doğrudan vermekten daha etkili bir yöntemdir. 232. Slide, film, grafik gibi görsel malzeme kullanın. Görsel bilgi çok daha kolay anlaşılır. 233. İnsanların anlattığınız her şeyi kendilerinin yazmalarını beklemeyin. Bunun yerine önceden hazırlanmış yazılı malzeme dağıtın. İnsan steno bilmedikçe anlatılanları not almaya yetişemez. 234. İlgiyi dağıtan davranışlardan ve klişelerden kaçının. Bir arkadaşınızdan böyle bir şey yapıp yapmadığınızı izlemesini isteyin. Ya da daha iyisi eğitim verirken bir video kamerayla görüntünüzü alın ve sonra da bunlardan kurtulmaya çalışın. 235. Eğitim toplantısı bir saatten fazla sürecekse gruba kısa bir ara verin. İnsanlara onları ne zaman beklediğinizi söyleyin. 5 dakika ara verelim değil, lütfen saat 10:20 geçe burada olalım deyin. 236. Eğitimi belli bir tempoyla sürdürün ama çok çabuk konuşmayın ya da çok şeyi aynı anda söylemeyin. 237. Ekip üyelerinden ya da diğer yöneticilerden eğitim toplantıları yapmalarını isteyin. Ama daima onlara yapılacak eğitimin amacı üzerinde kesin bilgiler verin. Konuyu nasıl ele almayı düşündüklerini öğrenin. Eğitimin sizin ve ekibinizin beklediği yüksek standarda sahip olduğundan emin olun. Diğer yöneticiler bu isteğinizden gurur duyacaklardır ve siz de ekibinize bölümler arası iyi ilişkinin önemini göstermiş olacaksınız. Potansiyeli geliştirme. Ekibinizin her elemanının en yüksek potansiyele erişmesine yardımcı olmak sizin görevinizdir. 238. Çözüm bulma ve liderlik becerilerini geliştirmek ve terfi edebilecek elemanları belirleyip sınamak için onlara projeler ve ödevler verin. ne istenildiğini açıklayın ve sonra karşınızdakinden anladıklarını özetlemesini isteyin. Daha az deneyimli elemanlara yardımcı olun ve ilerlemelerini kontrol edin. Bunun için şöyle sorular sorabilirsiniz. Nasıl yapmayı düşünüyorsun? Ya şu durumda, eğer şöyle olursa ne yaparsın? 239. Başarılı olanların deneyimlerini hızlandırmak için görev değişimleri yapın. Üst düzeylere yükselecek insanların şirketin pek çok bölümünde deneyim kazanmaları gerekir. Japon şirketleri işletme uzmanları değil, genel müdürler yetiştirirler. Onların örneğini izleyin. İnsanlar yeteneklerini kanıtlamak ve kendi kararlarının sonuçlarını görmek için çeşitli mevkilerde bulunmalıdırlar. Bu da herhalde 12 ila 18 aydan az olmamalıdır. 240. İlerleme isteği olan insanları kitap okuyarak, akşam kurslarına veya mektupla öğretim kurslarına, açık üniversite kurslarına katılarak mesleki niteliklerini artırmaları için teşvik edin. Onun için bir kursun gerekliliğine inanıyorsanız hiç olmazsa masrafa katkıda bulunmayı teklif edin. 241. Şirketinizin bir kütüphanesi yoksa kurulmasını önerin. Bu, mesleklerinde ilerlemek isteyenler için değerli bir kaynak olacaktır. Eğitimin sınırları. Çalışanların işte aşırı eğitime tabi tutulmaları pek görülmüş bir şey değilse de, daha fazla eğitimin de karlı bir karşılık getirmediği bir nokta vardır. 242. Eğitimden mucize beklemeyin. Eğer bir işe uygun olmayan birini yerleştirmişseniz, daha fazla eğitim vermek sorunu çözmez. Siz sadece yanlışınızın maliyetini artırmış ve sonunda kaçınılmaz olanı ertelemiş olursunuz. Doğru olan şey o kişiyi hemen o görevden almaktır. 243. Bilgi ve beceri vermeye çalışın, kazandırın. Sadece yapmaları gerekeni öğretip insanların beynini yıkamaya çalışmayın. Amacınız ekibinizdeki her elemanın kendi potansiyeline erişmesinde yardımcı olmak ve şirkete bir yarar sağlamak olmalıdır. Ayrıca elemanlarınıza kendine güvenli, daha az utangaç ve daha az bağımlı olmayı da öğretebilirsiniz. İnsanlara kendilerine inanmalarında ve zararlı eski koşullandırılmaları düzeltmelerinde yardımcı olmanın sonucunda bu kişilik değişiklikleri de ağır ağır gerçekleşebilir. Eğitimin değerlendirilmesi. Eğitim hiçbir zaman bedava değildir. Çalışma sırasında yapılan eğitim bile en azından eğitenin ve eğitilenin zamanına mal olur. Bu nedenle ödenen bu bedelin karşılığının alınıp alınmadığının ölçülmesi mutlaka gereklidir. 244. Verilen eğitimin yararlarını değerlendirin. İstediğiniz başarılmış mıdır? Başarılmamışsa nedeni nedir? Yapılan diğer masraflar gibi eğitim bütçenizin de karşılığını almakta ısrarlı olun. İş yeri içinde ya da iş yeri dışında eğitime sokmadan önce insanları bu konuda bilgilendirin. Hedefler konusunda anlaşın ve kendilerinden bir eğitim planı hazırlamalarını isteyin. Eğitim sonunda kendilerinden bilgi alın ve gelişmelerini kontrol edin. Elemanlarınızı sıkı bir eğitimden geçirin. Onlar başarılı olurlarsa siz de olacaksınız. İş dünyasında bir ekibi yönetmek bir spor takımını yönetmeye benzer. Eğitime gereken önem verilmeden başarı elde edilemez. Çalışanların sorunlarını çözmek. Çalışan insanların sorunları mümkün olduğu kadar çabuk fark edilmeli ve çözülmelidir. Küçük sorunlar fark edilmediğinde orta çaplı sorunlara ve bunlar da büyük çaplı krizlere dönüşürler. Fark edilmeyen sorunlar kendiliğinden yok olmazlar. Gerektiğinde fikir danışma yolunu seçin. Önemsiz gördüğünüz, önlem almayı geciktirdiğiniz bir sorun, daha sonra sizi çok zor durumda bırakan bir sorun haline dönüşebilir. İşler iyi giderken yönetici olmak kolaydır. Ama iyi yöneticiliğin gerçek sınavı bir sorun çıktığında göstereceğiniz davranış biçimidir. 245. Sorunlarla ilgili erken uyarı belirtilerini mutlaka yakalayın. İş yerinde dolaşmak, işin içinde olmanın en iyi yoludur. Bu yolla bazen en küçük sorunları bile fark edebilirsiniz. 246. Sorunlarla yaşamayı sürdürmeyin. Kaygı hiçbir sonuç getiremez ve sizi depresyona sürükler. Fikirlerinizi çözüm bulma üzerinde yoğunlaştırın. 247. Bir sorunun üstesinden gelemiyorsanız amirinize danışın. İdare etmeye kalkışmayın. O zaman durumun daha da kötülemesi kaçınılmazdır. 248. Zor durumlarda kolay olanı ya da alışılageleni değil, doğru olanı yapın. 249. Sorumluluğu üzerinizden atmayın. Bölümünüzdeki insanların sorunları sizin sorunlarınızdır. Elemanlarınızın sorunlarını çözmeleri için personel bölümüne göndermeyin. 250. Şirkete daima bağlı ve sadık kalmakla başkalarına iyi bir örnek oluşturun. Güçlükler çıktığında şirketi ya da üst düzey yöneticileri eleştirmeyin. 251. İnsanların işteki sorunları anlatabilmesi için fırsat yaratın. İnsanlar bölüm toplantılarında meslektaşlarının arasında kendilerini daha rahat hissederler. Sorun ortaya atıldıktan sonra grubun dikkatini çözüm aramaya yöneltin. 252. Üst düzey yönetim karşısında ekibinizi gururla temsil edin. Elemanlarınızın çalışma koşulları veya ücret hakkında şikayetlerinde haklıysalar bunu amirinize tam olarak yansıtın. 253. Sorunları insanlarla konuşarak çözün. Ustaca yönetilen bir görüşme size neyin aksadığını ve çözüm yolunu gösterecektir. Konu ciddi bir disiplinsizlik sorunu olmadığı sürece görüşmelerde otoritenizi göstermeye çalışmayın. İnsanları serbestçe konuşmaya teşvik ederseniz hem bilmeniz gerekeni öğrenir hem de onların güvenini kazanırsınız. 254. Dinleyin. Bir görüşmenin 1/4'ünü dinleyerek geçirirseniz kontrolü kaybetmiş olmazsınız. Aksine görüşme başarılı geçmiş demektir. Eğer siz daha çok konuşacak olursanız duyduğunuz şeylerin çoğu zaten bildiğiniz şeyler olacaktır. Daha çok ne, nerede, ne zaman, nasıl ve hangisi şeklinde sorularla karşınızdakini konuşturun. Görüştüğünüz kişiyi dinleyin ve onun kişiliğine uyun. Çekingen kimseler tam olarak yanıt vermek için zamana ve yüreklendirilmeye ihtiyaç duyarlar. Çok konuşkan insanları da özetleyerek ve uygun olan yerlerde evet hayır yanıtı alacak cevabı kısa sorular sorarak sınırlandırın. 255. Görüşmelerinizi her zaman özel olarak yapın. Başkalarının sizi duymayacaklarından emin olun. Açık salondaki bir büroda çalışıyorsanız binadan bile çıkmanız gerekebilir. 256. Hiçbir zaman ön yargılı olmayın. Ön yargılı olanlar konuyu kavramadan peşin karar verirler. Oysa sizin disiplin sorunu olarak gördüğünüz bir şey bir iç sorun olabilir ve kişi sorunun açığa çıkması için rehberliğe ihtiyaç duyabilir. Yetersiz performans. Pek çok yönetici için disiplin ceza anlamına gelir. Sizin açınızdan bu sözcük kötü performans gösterenlerin durumlarını düzeltmeleri için kendilerine yardım etmek anlamına gelmelidir. 257. Bir insanın kabul edilebilir bir performans standardına varması için gereken süre işin mahiyetine, kişinin geçmiş deneylerine ve almakta olduğu eğitimin kalitesine bağlıdır. Eğer biri çok ağır ilerleme kaydediyorsa, şirketinize bir bedele mal olan bu eksikliği araştırmak için kendisiyle bir görüşme yapmanız gerekecektir. 258. Yeterli gelişme göstermeyen kişiye performansının tatmin edici olmadığını açıklayın. Daha az kontrol uygulanan bir iş ortamına alışmış biri sizin standartlarınıza erişmekte güçlük duyabilir. Eğer bu kişi istenen ve yapması gereken şeyleri anlamıyorsa, iddialarınızı destekleyen hataları belirlediğinizde bu somut örnekleri kullanarak ondan beklediklerinizi anlatın. 259. Standartlarınız gerçekçi olmalıdır. Ekibinizde kimse sizin hedeflerinize erişemiyorsa bu çok şey beklediğinizden emin olabilirsiniz. 260. Tam olarak dürüst olun. Tatmin olmadığınız bir şey varsa bunu açıkça belirtin. 261. Kabul edilemez davranışlar varsa ortadan konuşmayın. Bunları somut örneklerle belirtin. 17 ve 24 Temmuz arasında Paris Hilton'da yapılan sanatçılar toplantısındaki masraflarınız kabul edilen limitin 630 sterlin üstündeydi deyin. Bu iş seyahatleri de biraz pahalı olmaya başladı demeyin. 262. Kanıtlayamayacağınız suçlamalarda bulunmayın. Böyle yaparsanız siz suçlu duruma düşebilirsiniz. Suçlamalarınızın haklılığından emin olun. 263. Öfke değil, düş kırıklığı gösterin. Sakin olmak sinirlenmekten çok daha etkilidir. 264. Disiplin görüşmeleri verilecek cezayı belirlemek için yapılmaz. Amacınız kişinin performans ya da davranışının yetersizliği nedenlerini araştırmak ve bunların düzeltilmesine yardımcı olmaktır. 265. Görüşmeyi önceden kafanızda planlayın. Çıkabilecek sorunları önceden düşünüp nasıl çözümleyeceğinize karar verin. 266. Kötü performansın nedenlerini araştırın. Yaşlı insanların yeni bilgileri ve yeni becerileri edinmesinin daha güç olduğunu unutmayın. Onların performans grafiklerinin yükselmesi daha uzun zaman alacağı için kendilerine bu uyumu sağlayacak süreyi tanıyın. 267. Kötü performansın çaba, motivasyon ya da eğitim eksikliklerinden mi yoksa her üçünden birden mi kaynaklandığına karar verin. Kişinin performansını yükseltmek için bir plan üzerinde anlaşın. Ölçülebilir hedefler ve bir tarih belirleyerek onlara yardımcı olmaya çalışın. 268. Yetenekli insanların bile kimi zaman yapılabilecek kadar iş bulamayınca sorun olduklarını unutmayın. Bunun yanıtı daha çok sorumluluk veya erişilmesi daha güç hedefler olabilir. 269. Kararlı olun. Kadronuz güçlü bir yöneticiler olduğuna sevinecektir. Zayıf olursanız başarılı elemanlarınız size olan ilgilerini kaybederler. 270. Adil ve tutarlı olun. Ekibiniz güçlü bir yönetici ister ama bir zorba istemez. Disiplin konularıyla ilgili görüşmelerden önce dikkatli hazırlanın. İş tanımlarını ve performans kayıtlarını inceleyin. Konuyu şirket politikasına uygun bir yaklaşımla ele alın. Ancak o zaman bir insanın daha randımanlı olmasını sağlayabilirsiniz. 271. Sözlü ve yazılı uyarılarda şirket politikasını izleyin. Şirketiniz sendikalıysa disiplin konusunda sözleşmelerle kabul edilmiş yöntemlerin dışına çıkmayın. 272. Çok güç bir görüşmeyle karşı karşıya kaldığınızda işin kolayını seçip görüşmeyi bir başkasına yaptırmayın. Böyle bir görüşmeden önce bir başka yönetici arkadaşınızla prova yapmanız da yararlı olabilir. 273. Şirketin disiplin politikasını güncel olarak izleyin. Bir sorun çıktığında ne gibi yetkileriniz olduğunu ve hangi aşamada amirinizi işe karıştıracağınızı bilmeniz gerekir. Derhal işten çıkartma ya da tam ücretle işten uzaklaştırma yetkiniz var mı? Bilmiyorsanız bunu hemen öğrenin. 274. İş yasalarının zaman zaman değiştiğini unutmayın. Mahkemelerin verdikleri çeşitli içtihat kararları yasaların yorumlarına yeni açılımlar getirmektedir. Bu nedenle bu konularda son bilgileri veren yayınlara abone olup değişmeleri izlemeniz gerekir. 275. Biri bir işe güç bulursa kendisini suçlamayın. Siz, şirketiniz ve belki müşterileriniz bunun zararını çekiyor da olsa içinizde en mutsuz olan işinde başarısızlığı yaşayandır. O insanı belki de işinden çıkararak kurtarmak sizin elinizdedir. 276. Birini işten çıkartmaktan kaçınarak onun için yeni bir iş yaratmayın. Teşvik ve eğitim işe yaramazsa şirketin disiplin prosedürünün bir sonraki aşamasına geçmelisiniz. 277. Yetersiz bir kişiyi miras almışsanız onu sizin yüksek standardınıza getirmek için eğitin. Bunda başarısız olsanız da ısrar etmelisiniz. Ancak disiplin kurallarını işletmeye de hazır olun. Ona eski standartların artık geçerli olmadığını açıklayın. İş yasaları yaşamınızı güçleştirmek için çıkarılmamıştır. Eğer adil ve mantıklıysanız korkacak şeyiniz yok demektir. Ancak kuşkulu olduğunuz durumlarda iş yasalarını kontrol etmeyi unutmayın. 278. Biri size sürekli sorunlar çıkarıyorsa veya işi için gerekli olan potansiyeli yok görünüyorsa hemen bu adamdan nasıl kurtulurum diye düşünmeyin. Ama birinin o iş için yanlış kişi olduğunu düşünüyorsanız o kişi mutlaka o işten ayrılmalıdır. Onu başka bir bölüme göndermek de çözüm değildir. Çünkü aynı insanın başka yerde ihtiyaç duyulacak gizli becerilere sahip olması çok büyük bir rastlantı olur. İngiltere'de bir kişi bir iş yerinde 24 ay çalıştıktan sonra haksız ve yanlış bir nedenle işine son verilmeye karşı yasaların korunmasına girer. Ama siz bu süreden çok önce onun işe uygun olup olmadığını anlayabilirsiniz. Onu işe siz aldığınıza göre işe uygun değilse onu uygun şekilde işten çıkarmak da size düşer. 279. Son bir uyarı da işe yaramazsa işten çıkartmak kaçınılmaz olur. İşten çıkarma görüşmesini kısa tutun. Kararınızın aksini yapmaya ikna edilmeyin. Hoş olmayan durumlar veya sıkıntı yaratılmaması için o kişinin derhal iş yerinden çıkmasını sağlayın. Şikayetleri dinleme ve çözümleme tekniği. Ekibinizden biri size iş koşullarından bir şikayet de geldiğinde bunu konuşmaya hazırlıklı olun. Ustaca sorular ve dikkatli bir dinlemeyle daha büyük bir sorunun başlangıcını keşfedebilirsiniz. Çoğu şikayetler iletişimdeki kopukluğun ya da fark edilen haksızlıkların sonucudur. 280. Şirketin iş koşulları, prosedürünü iyice öğrenin. Bu herkesin iş sözleşmesine yazılmıştır. Genellikle ilk adım hemen bir üste başvurmaktır. Ama orada bir çözüm elde edemeyen kişinin daha üst düzeyde biriyle görüşmeye hakkı olduğunu unutmayın. 281. Kadronuzla yakın ilişkiniz olsun ama onları fazla zorlamayın. 282. Düzenli olarak bölüm toplantıları yapın ve insanları şikayetlerini dile getirip gerçekçi çözümler önermeleri için teşvik edin. Sadece şikayet etmelerine izin vermeyin. Aynı zamanda önerileriyle de yapıcı olmalıdırlar. 283. Kadronuzu mümkün olduğu kadar bilgilendirin. İnsanlar bilgilendirilmeyince dedikodulara inanırlar ve yanlış anlaşılmalar olabilir. 284. Şikayet görüşmelerinde şikayet eden kişinin derdini tam olarak anlatmasına izin verin. Sözünü kesecek olursanız fazla bir bilgi elde edemezsiniz. Ancak duygusal sözlerle değil, gerçeklere dikkat edin. Şikayet görüşmesinde sizin yapmanız gerekenin %99'u dinlemektir. Sabırlı olun. Bir insan öfkeli olsa bile kendisine konuşma zamanı tanırsanız sakinleşecektir. Size gelen her eleman şikayetinin ciddiye alınacağını hissetmelidir. Bilgi edinmenin yolu sadece soru sormak değildir. Susmak ve dinlemeyi bilmek, karşınızdakinin gözlerini izlemek çok önemlidir. 285. Durum uygunsa not alın ve tam olarak anladığınızı göstermek için şikayet konusunu özetleyerek tekrarlayın. Karşınızdaki kişi siz herhangi bir eyleme geçmeden durumu bir kere daha düşünmeye karar verebilir.